Ayrım 9.
Kasabada Kara George'un top seslerini kulağıyla işittiğini iddia eden Müslümanlar da vardı. Sırplar da, tabii başka duygular altında. Kara George 1804'te Türklere karşı ayaklanan Sırpların elebaşısı. Top seslerinin şehirden işitildiği şüpheli bile olsa, çünkü insanlar daima sakındıkları ya da umdukları şeyi duyarlar, asilerin geceleri Panos'ta yaktığı ateşi kimse inkar edemezdi. Burası Velotova ile Kostilya arasında olup kasabadan çıplak gözle seçilebilecek kadar seyrek ve kocaman çamların bulunduğu sarp ve çıplak bir tepeydi. Müslümanlar da Sırplar da bunu çok iyi görüyor, farkında değilmiş gibi davranmakla birlikte onu dikkatle izlemekten geri kalmıyorlardı. Sırp kadınları haç çıkarıyor, anlatılmaz bir heyecan içinde ağlıyorlardı. Ama gözyaşları arasında da tıpkı vaktiyle ninelerinin yine aynı meydanda ve gözyaşları arasında Radisav'ın mezarına inen hayali ışığı gördüğü gibi bu ateşin alevlerini görüyorlardı. Bir yaz gecesinin karanlıkları içine düzensiz bir biçimde dağılan bu alevler ve ateşler Sırplara yeni buldukları bir burç gibi geliyordu. Ve o burçta kehanetler okunuyor, geleceğin olaylarını ve alın yazısını tahmine çalışıyorlardı. Müslümanlar içinse bunlar ateşten bir denizin ilk dalgalarıydı. Sırbistan'ı kapladıktan sonra şimdi de kasabalarının tepelerine kadar uzanmıştı. Bu yaz gecelerinde her iki tarafın duaları ama tabii ters yönlerde bu ateşin çevresinde toplanıyordu. Sırplar her zaman yüreklerinde yanan, sıkı sıkıya gizledikleri bu kurtuluş ateşinin bu yana kendi tepelerine kadar uzanması için dua ediyorlardı. Müslümanlarsa aynı ateşin sönmesi, kafirlerin amaçlarına erişmelerine fırsat vermemesi, hak dininin sağlığı, barışı ve eski düzeni geri getirmesi için Allah'a yalvarıyorlardı. Onun için geceler ihtiyatlı, tutkulu mırıltılarla doluydu. İnanılmayacak düşünceler ve planlar kasabanın üstündeki mavi karanlıklarda kah çarpışıyor, kah kazanıyor, kah yenik düşüyordu. Müslümanlar ve Sırplar işlerine gidiyor, donuk gözler ve ifadesiz yüzlerle karşılaşıyor, selamlaşıyor, konuşuyor. Birbirlerine karşı öteden beri kasabada yer etmiş olan o dışarılıklı terbiyenin nezaket ve saygısını gösteriyorlardı. Kalp para gibi kullanılan bu nezaket cümleleri sosyal bağların sürüp gitmesine yardım ediyor, onları kolaylaştırıyordu. İlindan yortusundan biraz sonra Panos tepesindeki ateşler kaybolunca ve ayaklanma Ujitsa dolaylarından sürülünce ne bir taraf ne de öteki taraf durumunu belli etti. Her iki tarafında ne hissettiğini anlamak gerçekten imkansızdı. Müslümanlar ayaklanmanın uzaklaştığını görüp seviniyorlardı. Bununla birlikte sevinçleri gölgeliydi. Çünkü bu kadar yakın bir tehlikeyi unutmak güçtü. Çok sonraları bile rüyalarında kasabanın çevresindeki tepelerde dolaşan bir sürü kıvılcım gibi asilerin yaktığı ateşi görüyor ve Kara George'un top seslerini duyuyorlardı. Bu, sanki uzaktan gelen boğuk bir yankı değil, çevreye felaket saçarak her yanı altüst eden bir top ateşiydi. Sırplara gelince Panos'taki ateşlerin söndüğünü görünce pek tabii olarak düş kırıklığına uğradılar. Ama yüreklerinin derinliklerinde, o kimseye açmadıkları derinliklerde anısı yaşıyor ve bir kere olan niçin bir daha olmasın diyorlardı. Yüreklerinde hala umut vardı. Haksızlığa uğramış olanların biricik avuntusu olan o çılgın umut. Devletin başında olanlar, yönetmek için zor kullanmaları gerekli olanlar her zaman ölçülü davranmak zorundadırlar. Eğer tutkularına kapılarak ya da düşmanlarınca mecbur edilerek ılımlı davranışların sınırları dışına çıkacak olurlarsa kaygan bir yola sapmış, böylece düşmelerini hazırlamış olurlar. Oysa zarar görenler ve sömürülenler zekalarını ve çılgınlıklarını istedikleri gibi kullanabilirler. Bu onların sömürenlere karşı kah sinsice kah açıkça kullanabildikleri iki silahtır. O çağlarda köprü Sırbistan'la Bosna Paşalığı arasında biricik güvenilir yoldu. O sırada da önemi büsbütün büyümüştü. Şimdi kasabada ayaklanmanın bastırılmasına rağmen Dirina Köprüsü üzerinde nöbet tutan terhis edilmemiş bir askeri birlik vardı. Birliğin bu görevi daha kolaylıkla görebilmesi için köprünün ortasına bir nöbetçi kulübesi yaptılar. Bu adeta çirkinlik örneği gibi bir şey olmuştu. Bu tür durumlarda her ordu görevini gereğince yapabilmek için sonradan halka pek saçma ve gereksiz görünen bu çeşit askeri karakollar kurar. Kaba kalaslardan ve tahtalardan yapılmış olan bu tek katlı bina çok yüksekti. Çok kalın direkler üstünde duruyordu. Köprüyü kemer gibi aşıyor, yalnız iki uçtan, bir sağ ve bir de sol taraftan kapıya dayanıyordu. Bir tünel gibi olan altı, yayaların, hayvanların ve arabaların geçmesi için boştu. Ama yukarıdan nöbetçilerin oldukları kattan oraya tahta bir merdivenle çıkılıyordu. Köprüyü her geçen her an kontrol edilebiliyor, eşyası, kağıtları gözden geçirilebiliyor ve gerekirse ona yol kapatılabiliyordu. Karakol köprünün görünüşünü çok bozmuştu. Bu çirkin tahta yapının altında güzelim kapıya bütünüyle kaybolmuştu. Karakol kalın direklere oturmuş, her an üzerine saldırmaya hazır çirkin görünüşlü dev bir kuşa benziyordu. Kulübe biter bitmez daha içindeki keskin çam kokuları kaybolmadan nöbetçiler hemen yerleştiler. Birinci gün şafak sökerken nöbetçi kulübesi kurulmuş bir kapan gibi ilk avını yakaladı. Sabahın erken saatleriydi. Ufukta henüz yükselmemiş güneşin kızıllığı altında kulübenin bulunduğu yere askerlerle birkaç da silahlı kasabalı toplanmıştı. Bunlar geceleyin kasabanın etrafında devriye gezerek askere yardım eden yerli Müslümanlardı. Nöbetçilerin amiri bu kalabalığın ortasında duruyor, karşısında bir ihtiyar duruyordu. Bu hem papaza hem dilenciye benzeyen sakin görünüşlü saf bir adamdı. Buruşuk yüzüne, beyaz saçlarına rağmen canlı ve güler yüzlüydü. O fakirliği içinde bile zarif ve temiz görünüyordu. Çayniçeli Yelisey adlı biriydi. Yıllardan beri her zaman böyle güler yüzlü, sessiz ve sakin, kiliseleri, manastırları dolaşır, dini toplantılara, yortulara gider, ibadet eder, oruç tutardı. Yalnız eskiden Türk memurlar ona aldırış etmez, bir deli, Allah'lık biri diye sayar, gidip istediği gibi konuşmasına göz yumarlardı. Ama şimdi Sırbistan'daki ayaklanma yüzünden koşullar değişmiş, daha sert önlemler almak gerekmişti. Kasabaya mallarını, mülklerini isyancıların yaktığı Müslüman aileleri göç etmişti. Etrafa kin ve intikam duyguları aşılıyorlardı. Her yana ta ileri karakollara kadar nöbetçiler konmuştu. Bu nöbetçiler düşünceli, ters görünüyor, herkese ve her şeye kuşkuyla bakıyorlardı. İhtiyar Rogatitsa yolundan gelmişti. Aksi gibi de karakolun tamamlandığı ve nöbetçiler girdiği gün geçen ilk yolcu olmuştu. Kötü bir saate rastlamıştı. Henüz günün bile ağarmadığı bir saatte elinde bir mum gibi üstünde garip sözcükler ve işaretler bulunan bir sopa taşıyordu. Karakol onu örümceğin sineği yakalaması gibi yakaladı. Onu kısaca sorguya çektiler. Kim olduğunu, ne yaptığını, nereli olduğunu ve bastonunun üstündeki işaretleri, harfleri anlatmasını istediler. Yaşlı adam sanki karakol nöbetçilerinin değil de yüksek bir mahkemenin karşısındaymış gibi bütün sorulara açık ve serbestçe karşılık veriyordu. Kimse değilim, sadece yeryüzünde bir yolcuyum. Şu geçici dünyadan geçmekte olan bir yolcu, güneşin gölgesiyim dedi. Sonra hayatta kalan kısa ve saygılı günlerini dua etmekle geçirdiğini, manastır manastır dolaştığını, bütün kutsal yerleri, Çarların ve Sırp soylularının mezarlarını ziyaret edinceye kadar da dolaşacağını söyledi. Sopasının üstündeki harflere, işaretlere gelince bunların Sırbistan'ın geçmişte ve gelecekteki büyüklüğünün ve bağımsızlığının simgesi olduğunu ekledi. Çünkü ölümden sonra diriliş zamanı yaklaşmıştı. Hatta kitaplara, yeryüzündeki belirtilere bakılırsa umulduğundan da yakındı. Gerçekler üzerine kurulmuş ve acılarla tekrar kazanılmış gökler saltanatı diriliyordu. Biliyorum ki bu söylediklerim hoşunuza gitmiyor beyefendiler. Önünüzde bu itiraflarda bulunmamalıydım ama beni yakaladınız ve size doğrusunu söylememi istediniz. Başka çıkar yol yoktu. Gerçek olan Allah'tır ve Allah birdir. Artık rica ederim bırakın da yoluma gideyim. Çünkü bugün Baniya'ya Kutsal Trojitse Manastırı'na gitmem gerek. Söylediklerini tercüman Şefko Türkçe'ye çeviriyordu. Manevi anlamları olan bu sözcükleri çevirmekte çok zorluk çekmekteydi. Hastalıklı bir Anadolu çocuğu olan komutan, tercümanın söylediği karışık şeyleri uyku sersemliği içinde dinliyordu. Arada sırada tercümanın her söylediğini büyük bir canlılıkla doğrulayan ihtiyara bakıyordu. Komutanın vicdanında bir kanı belirmeye başlamıştı. Bu adam yarı kaçıktı. Deli bir derviş, zararsız, iyi yürekli bir adamdı. İhtiyarın o garip sopasını kafasının içinde belki bir şey gizlidir diye hemen ikiye ayırmışlar ama bir şey çıkmamıştı. Şefko'nun tercümesinden ihtiyarın sözleri kuşku uyandırıyor, politika kokuyor ve tehlikeli amaçlar gizliyordu. Karakol komutanına kalsa bu saf, bu zavallı adama yoluna gitmesini söyleyecekti. Ama orada onunla birlikte nöbet bekleyen, yolcuları çevirmekte ona yardım eden başka askerler de vardı. Sonra kasabada Müslümanlar, sivil nöbetçiler de bulunuyordu. Hepsi de sorguyu dinlemişti. Kötü sinsi bir adam olan Tahir Çavuş da oradaydı. Kaç sefer onu amirine şikayet etmişti. Sonra Şefko da vardı. Hiç kuşkusuz tercüme ederken ihtiyarın sözlerini büyütmüştü. Zaten burnunu her yere sokmaya, her tarafı karıştırmaya bayılan bir adamdı. Delil olmadan bile türlü söylentiler çıkarabilir, iftira atabilirdi. Orada yerli Müslümanlar gönüllü olarak nöbet bekliyorlardı. Şüpheli bulduklarını yakalıyor, gerekli gereksiz komutanın işine karışıyorlardı. Hepsi de orada toplanmıştı. Bugünlerde hepsinin kalbi nefretle doluydu. Öç alma duygusuyla tutuşuyordu. İstediklerini öldüremedikleri için ellerine geçeni öldürmek istiyorlardı. Komutan onları anlamıyor, onlara hak vermiyordu. Ama karakolun daha ilk günü birini yakalamasını istediklerini anlıyordu. İstediklerine karşı gelecek olursa onları kızdıracaktı. Zararı da kendisine dokunacaktı. Bu kaçık ihtiyar yüzünden başının derde girmesi olasılığı ona çok kötü geldi. Bu ihtiyarın Sırp İmparatorluğu üzerine olan hikayeleriyle şu sırada kovanı devrilmiş arılar gibi öfkeli ve coşkun olan bu çevre Müslümanların arasında daha uzağa gitmesine imkan yoktu. Onu getiren bu bulanık sular varsın alıp geri götürsündü. İhtiyara henüz bağladıkları, komutanın da idam sahnesini görmemek için şehre gitmeye hazırlandığı bir sırada yerli Müslümanlarla zaptiyeler genç bir Sırplıyı getirdiler. Kılığı kıyafeti çok perişandı. Üstü başı yırtılmış, yüzü gözü sıyrılmıştı. Lieskolu bir öksüzdü ve Usoynitsa'da bir değirmende çalışıyordu. Adı Mile'ydi. 19 yaşında ya var ya yoktu. Sağlıklı, güçlü, kuvvetli bir delikanlıydı. O sabah güneş doğmadan değirmene öğütülecek arpayı yerleştirmiş, sonra büyük bendi aşmış, odun kesmek için değirmen üstündeki ormana gitmişti. Baltasını sallıyor, körpe yumuşak dalları kesiyordu. Sabahın serinliği ve baltasının altında ince dalların kırılışı hoşuna gidiyordu. Yaptığı işi severek yapıyordu. Ama baltası çok keskindi. Bu incecik dallar da içinde duyduğu güce göre çok zayıftı. Göğsünde bir şeyler kabarıyor, hep bağırmak, haykırmak istiyordu. Çıkardığı sesler birbirine ekleniyor, uzuyordu. Bütün Lieskolular gibi onun da sesi yoktu. Şarkı söylemesini de bilmezdi ama şimdi bu gölgeli ağaçlık yerde bağırarak şarkı söylüyor ve bir şey düşünmüyordu. Nerede olduğunu da unutmuştu. Başkalarından duyduğu şarkıları tekrarlıyordu. Sırbistan'ın ayaklandığı o sıralarda eski bir şarkının Ali Bey genç bir beyken bir kız bayrağını taşıyordu şarkısının bazı sözlerini değiştirerek onu şu biçime sokmuşlardı. George genç bir beyken bir kız bayrağını taşıyordu. Bosna'da iki din arasında yüzyıllardan beri süren bu büyük ve tuhaf savaşta din kisvesi altında toprak, iktidar, kendi hayat görüşü ve dünyayı yönetiş biçimi içinde çarpışıyorlardı. Birbirlerinin sadece kadınlarını, atlarını, silahlarını değil, şarkılarını, şiirlerini bile çalıyorlardı. Onlar da değerli bir ganimet gibi birinden ötekine geçiyordu. Şimdi de Sırplar arasında gizli gizli söylenen şarkı buydu ve bunu söylemek için Müslüman evlerinden uzak yerleri, bayram veya yortu dolayısıyla kapalı olan yerleri ya da yerli Müslümanların ayak basmadıkları uzaklardaki otlakları seçiyorlardı. Oralarda ıssızlığın, yalnızlığın ve yoksulluğun ödülü olarak dilediği gibi yaşar, dilediği şarkıyı söyleyebilirlerdi. Oysa değirmencinin yamağı olan Mile, Oluyat ve Orahovat Müslümanlarının kasabaya, pazara indikleri yolun tam üstündeki bir ormanda bu şarkıyı söylüyordu. Şafak henüz dağların tepelerini ağartmıştı. Gölgelik yerlerse karanlıklara gömülüydü. Mile'nin kırağıdan üstü nemlenmişti ama bol uyku, sıcak ekmek ve bu yorucu iş vücudunu sıcacık tutmaktaydı. Baltasını sallıyor, ağaç sadıcının elini öpmek isteyen genç bir gelin gibi eğiliyor, etrafa ince bir yağmur gibi sular serpiyor ve öyle eğik kalıyordu. Çünkü yerdeki sık bitkiler yere düşmesine engel oluyordu. Bir eliyle sanki saz çalıyormuş gibi yeşil dalları yolarken bir yandan da bazı sözcüklerin üstünde durarak avaz avaz şarkı söylüyordu. söylüyordu. Onun için özellikle cesaret ve gücü belirten George, genç kız bayrak sözcüklerinin üstünde duruyordu. Gerçi bunlar anlamlarını kavrayamadığı şeylerdi ama bir genç kıza sahip olması, onun bir bayrak taşıması gibi istek ve hülyalarına karşılık vermekteydi. Kısacası bu sözleri söylemek bile ona bir tad veriyor ve içinde duyduğu istek ve güçle de daha çok bağırıyordu. İşte Mile gün ağarırken hem dalları kesiyor, yoluyor hem de şarkı söylüyordu. Sonunda kestiği odunu sırtlayarak ıslak yokuş inmeye başladı. Değirmenin önünde yerli Müslümanlar toplanmıştı. Atlarını bağlamışlar, bir şey bekliyorlardı. 10 kişi kadar vardı. Delikanlı birden o cesur halini kaybetti. Yine odun kesmeye gittiği zamanki gibi şaşkın ve salak oldu. Artık ne genç kız ne de bayrak kalmıştı. Kasabalı Müslümanlar elinden baltayı bırakmasını bekledi. Sonra dört yandan ona saldırdılar. Kısa bir boğuşmadan sonra onu uzun yularlara bağladılar. Yolda giderken sırtına, kabalarına, bacaklarına sopalar iniyordu. Ona genç kızın, George'un bayrağının nerede olduğunu soruyor, hakaret ediyorlardı. Gün henüz ağardığı halde Kapıya'daki karakolun altında deli ihtiyarı bağladıkları yerde işsiz güçsüz bir sürü insan toplanmıştı. İçlerinde Müslüman göçmenler de vardı. Sırbistan'dan kaçan felaket görmüş kişilerdi bunlar. Sanki büyük bir olaya ya da dövüşe hazırlanmış gibi de silahlıydılar. Güneş yükseldikçe heyecanları da artıyordu. Güneş de çabucak yükseliyor, ufukların ardından Goleç'in üstünden kırmızıya çalan beyaz sislerin arasından görünüyordu. Perişan ve yoksul kılığına, Dirina'nın hiçbir ayaklanmaya karışmamış sol kıyısından gelmesine bakmadan delikanlıyı sanki bir ayaklanma elebaşısıymış gibi karşıladılar. Orahovats ve Oliyats Müslümanları Sırp delikanlısının mahsus yapmadığına inanamadıkları küstah halinden ötürü kışkırtıcı bir biçimde kara coşla isyancıları öven şarkılar söylediğini iddia ediyorlardı. Delikanlının ne bir isyan elebaşısına ne de bir kahramana benzer yanı vardı. Korkmuş, her yanı sıyrık içindeydi. Üstü başı ıslak ve perişandı. Sapsarı kesilmiş, heyecandan şaşılaşan gözlerle komutana bakıyor, sanki kurtuluşu ondan bekliyordu. Kasabaya pek seyrek indiğinden köprüde bir karakol kurulduğunu da bilmiyordu. Onun için şimdi başına gelenlere bir türlü inanamıyor, rüya gördüğünü sanıyordu. Yabancı bir diyarda tehlikeli ve acımasız insanların arasında kaybolmuştu. Gözlerini yerden kaldırarak ve kekeleyerek hiçbir şarkı söylemediğini, Müslümanların şerefine dokunacak bir şey yapmadığını, değirmende çalışan zavallı bir uşak olduğunu, odun kestiğini ve buraya neden getirildiğini bilmediğini söylüyordu. Korkudan tir tir titriyordu. Serin derenin yanında duyduğu heyecandan sonra ne olduğunu anlamadan birdenbire kendini eli kolu bağlanmış kapıyanın üstünde bulmuştu. Herkesin gözü üstündeydi ve bu kalabalığın içinde karşılık vermesi gerekiyordu. Tüm yaşamında zararlı ya da zararsız herhangi bir şarkı söylediğini bile unutmuştu. Ama yerli Müslümanlar iddialarında diretiyorlardı. Asilerin şarkısını söylemişti. Hem de tam yoldan geçtikleri sırada, onu bağlamak istedikleri zamanda karşı gelmişti. Hepsi ayrı ayrı komutana bunu tekrarlıyordu. Vallahi mi? Vallahi. Billahi mi? Billahi. Bunu 3 sefer tekrarladılar. Delikanlıyı Yelisey'in yanına bırakıp celladı uyandırmaya gittiler. İhtiyar gözlerini durmadan kırpıştırarak delikanlıya bakıyordu. Delikanlı utanmış ve şaşırmıştı. Güpegündüz böyle bir kalabalığın içinde bir başına kalmaya alışkın olmadığı belliydi. İhtiyar sordu. Adın ne? Delikanlı resmi sorulara karşılık veriyormuş gibi başını eğerek karşılık verdi. Mile. İhtiyar başını Mile'nin omzuna doğru eğerek, Mile oğlum, öpüşelim ve haç çıkaralım dedi. Ana oğul ve kutsal ruh adına. Haç çıkardı ve genci gözleriyle kutsadı. Acele ediyordu çünkü cellat yaklaşmaktaydı. Erlerden biri olan cellat işini çabuk gördü. Dağdan ilk inenler, günlerden çarşambaydı ve pazar kurulduğu gündü, köprüyü geçerken karakolun yanında dikilen sırıkların üstünde bu başları gördüler. Köprünün üstünde başların kesildiği yerdeki kan izlerini taşlarla örtmüşlerdi. Karakol işte işe böyle başladı. O günden başlayarak isyancılarla ilgisi olan ya da olduğundan şüphe edilenler ister sınırda ister köprüde yakalansın mutlaka sorguya çekiliyor ve içlerinden pek azı sağ kalıyordu. İsyancılar yolcuların ya da mutsuzların başı burada kesiliyor ve karakolun etrafına çakılmış kazıklar üstünde gösteriliyordu. Ölülerini gelip arayan olmazsa Drina'ya fırlatıyorlardı. Bu isyan zaman zaman kısa ya da uzun aralıklarla yıllarca sürdü. Suya atılanların sayısı bir hayli kabarıktı. Rastlantıya bakın ki bu çığır fakir ve masum iki kişinin ölümüyle açılacaktı. İkisi de cahildi. Büyük olayların kasırgası karşısında başı dönenler çoğunlukla böyle cahiller olur. Bu kasırga onları karşı koyulmaz bir biçimde çeker ve yutar. İşte ihtiyar Yelise ile genç Mile iki kardeş gibi aynı anda aynı yerde öldüler ve başlarıyla askeri karakolu süsleyen kişiler oldular. Sonraları ayaklanma sürdükçe karakol bu süsünden hiç yoksun kalmadı. Eskiden adı bile bilinmeyen bu iki mutsuz böylece insanların anılarında yer etti. Hatta bazı ünlü kahramanlardan daha derin izler bıraktı. Kapıya korkunç bir ün salan karakolun altında kaybolunca onunla birlikte neşeli toplantılar, sohbetler, şarkılar, zevk ve eğlenceler de kayboldu. Tahtaları zamanla gri bir renk alan karakolun çevresi de askerin uzun zaman oturduğu her yer gibi tuhaf bir görünüş aldı. Direkler üstünde er çamaşırları kuruyor, pencereden Drina'ya çöpler, yağlı sular ve her türlü süprüntüler atılıyordu. Beyaz parmaklıklar üstünde uzanan kir izleri uzaklardan görülüyordu. Yerli Müslümanlar bile oradan geçerken artık zevk duymuyorlardı. Sırplara gelince zorunluluk duymadıkça geçmiyor, geçtikleri zamanda gözlerini kaldırmadan acele acele yürüyorlardı. Cellatlık görevini uzun zaman hep aynı er yaptı. Kalın kaşlı, esmer bir Anadolu çocuğuydu. Bulanık sarı gözleri, zenci dudağı gibi kalın dudakları vardı. Karnı tok ve keyfi yerinde insanlar gibi tombul yüzü hep gülerdi. Adı Hayrettin'di ve çabucak adı ve şöhreti bütün kasabaya hatta sınıra kadar yayıldı. Görevini zevkle yapıyordu. Adeta onu bir onur meselesi yapmıştı. Çok ustaca ve çabuk iş görüyordu. Kasaba halkı onun berber Muşan'dan daha hafif ölü olduğunu söylüyordu. Genç ihtiyar ona adca olsun tanımayan yoktu. Bu ad insanlarda merak ve korku uyandırıyordu. Gününün köprünün üstünde karakolun gölgesinde yatmak ya da oturmakla geçiriyordu. Arada bir çiçeklerini kontrol eden bir bahçıvan gibi kazıktaki başları dolaşırdı. Sonra tekrar gözleri çapaklı, ağır hareketli ve kalender bir tavırla gelip yerine oturur, esner, gerinirdi. Köprünün sonunda meraklı çocuklar duvarın arkasına birikip korkuyla onu seyrederlerdi. Ama iş başa geldi mi Hayrettin birden çevikleşir ve parmaklarının ucuna kadar vicdanlı davranırdı.